Ayrım 5, sayfa 50. İçerik. İçerik, öğretim programında belirtilen kazanımlara ulaşabilmek amacıyla seçilen ve düzenlenen konulardır. Öğrencilere kazandırmak istenilen nitelikleri belirlemek için sorduğumuz "Niçin öğretelim?" sorusu, "Ne öğretelim?" sorusunu belirlemekle birlikte seçilecek olan içeriğin türü de planlama sürecini etkilemektedir. Planlama sürecinde bir kavram öğretimi hedeflenmişse, bu kavrama işaret eden olumlu ve olumsuz örneklerle ilgili bilgi toplamaya ihtiyaç vardır. Eğer matematiksel problem çözme ya da sosyal problem çözme gibi beceriler öğretmek amaçlanmışsa, öğretmenin öğrencileri çözecekleri, üzerinde düşünecekleri çok sayıda farklı problemle yüz yüze getirmesi gerekmektedir. Ülkemizde merkezi birimlerce oluşturulan içeriğin uygulanan programın özelliklerini dikkate alarak kazanımlarla bağlantısının kurulmasında öğrencilerin özelliklerine uygun somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, birbirinin ön şartı olacak şekilde düzenlenmesinde öğretmene önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğretmenler öğretim içeriklerini uygulanan program, hazırlanan ders kitapları ve materyaller ile bütünleştirerek okul temelli yaşantılarla öğretim hedeflerine ulaştırıcı nitelikte oluşturabilmelidir. Planlama sürecinde öğretmenin içeriği seçerken dikkat etmesi gereken en önemli nokta, öğrencilerin neyi öğrenmeye ihtiyaç duyduklarıdır. Dolayısıyla öğrenme kazanımları doğrultusunda öğrencilerin öğrenme ihtiyacı duyduğu içerik, planlama sürecinde öğrenme, öğretme ve ölçme değerlendirme etkinlikleriyle bütünleştirilebilir. Öğretim çevresi. Planlama sürecini etkileyen faktörlerden biri de öğrenme ve öğretim sürecinin gerçekleştiği çevredir. Öğretim çevresi, içerisinde çok fazla değişkeni ve bakış açısını içeren bir kavramdır. Yaşanılan bölgenin, ilçenin, okulun özellikleri, öğrenme ortamının fiziksel özellikleri ve sosyal çevre öğretim çevresi içerisinde yer alan önemli öğelerdir. Öğretim çevresi içerisinde yer alan her bir öğenin öğrenciler üzerindeki etkisi büyüktür. Yaşanılan bölgenin, ilçenin, öğrenim görülen okulun özellikleri, öğrencilerin yeni karşılaştırdıkları bilgileri anlamlandırmada kullandıkları yakın çevrelerini işaret etmektedir. Yaşanılan çevre, öğrenciler için öğrenme ilkelerine göre yakın, bilinen, basit ve somut olandır. Bu nedenle planlama sürecinin uygulamaya dönüştürülebilmesi, anlamlı öğrenmelerin sağlanması için öğrenmenin gerçekleştiği çevrenin özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Sınıftaki öğrenci sayısı, kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerini, etkinlikleri, ölçme ve değerlendirmenin niteliğini etkiler. Öğrenci sayısının elverişli olduğu durumlarda grup tartışmaları, yaratıcı drama gibi aktif öğretim yöntem ve teknikleri rahatlıkla planlanabilir. Her öğrencinin bireysel gelişimi izlenebilir. Fiziksel koşullarla ilgili olarak sınıfın oturma düzeninin öğrenciler arasındaki etkileşimi sağlayacak şekilde olması, öğrencilerin çalışması için sınıfın yeterince ışık alması, sıcaklığın yeterli düzeyde olması, öğrencilere verilen görevlerde çalışma zamanının dikkate alınması planlama açısından önemlidir. Öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci arasındaki etkileşimler, öğrencinin kültürel özellikleri planlama sürecinin sosyal değişkenleridir. Demokratik tutuma sahip bir öğretim anlayışı, sınıf içerisindeki etkileşimleri ön plana çıkaran öğrencilerin kültürel özelliklerini dikkate alan bir görünüme sahiptir. Materyal ve kaynaklar. Öğretim amaçlarına hizmet edecek materyal ve kaynakların ulaşılabilir olması, öğretmenin planlama sürecini etkilemektedir. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi, öğrencilerin duyu organlarına hitap eden öğrenme ortamlarının oluşturulmasına bağlı olduğu için, öğretimin mümkün olduğunca görsel, işitsel materyallerle desteklenmesi gerekmektedir. Ancak öğretmenlerin öğretim materyallerini seçerken, kazanımları göz önünde bulundurmaları ve materyalleri materyal değerlendirme ilkeleri açısından gözden geçirmeleri gerekmektedir. Ders kitapları, öğretmenler tarafından planlama sürecinde en yaygın olarak kullanılan kaynaklardır. Çünkü ders kitabı işlenecek konular, izlenecek yollar, ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin detaylı bir bakış açısı sunmaktadır. Her ne kadar planlama ile ilgili kararları vermede ders kitabı öğretmenlere yardımcı olsa da ders kitabına tamamen bağlı kalmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü ders kitapları öğrencilerin içinde bulundukları çevreden ve onların ihtiyaçlarından ziyade konulara işaret eder. Ayrıca ders kitapları içerisinde öğrencilerin öğrenmeleri gerekenden fazla bilgi olabilir. Bu noktada öğretmenin öğrencileri için önemli olan kavram ve becerileri seçme yönünde hareket etmesi gerekir. Başka bir noktada ders kitaplarının niteliği ile ilgilidir. Bazı kitaplar içerisinde yazım yanlışları, örnek eksiklikleri ve hatalı bilgiler olabilir. Bu nedenle bir öğretmenin planlama sürecinde kullanacağı kaynakları da güncellik, işe yararlılık, amaca yönelik olma, öğrenme ilkelerine uygun olma açısından gözden geçirmesi gerekmektedir. Zaman. Planlama sürecinin ilk kararını oluşturan zaman, öğretmene planlamanın yapısına ilişkin bir çerçeve sağlar. Çünkü bir okul yılı dönemlik periyotlara, dönemlik periyotlar da haftalara, derslere ve ünitelere ayrılan bir yapı içerisinde düzenlenmektedir. Öğretmen, öğrencilerin kazanacağı nitelikleri, öğrenecekleri konuları, kullanacağı yöntem, teknik materyalleri, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bu zaman periyotları içerisinde düşünmek durumundadır. Bu da öğretmenin zamanı iyi yönetme becerisine sahip olması ile mümkün olabilir. Planlama, öğretmenin büyük ölçüde zaman harcaması gereken bir süreçtir. Özellikle de mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin derste izlenecek yollar hakkında detaylı planlamalar yapmaları, derse hazır olma ve kendine güven duyma açısından son derece önemlidir. Öğretmenin planlama için ayırdığı zaman, planlama ile ilgili diğer değişkenlerle de etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Planlama süreci içerisinde zamanın büyük çoğunluğu, öğrencilerin öğrenme etkinlikleri için gerekli olan kaynak ve materyallerin toplanması ve düzenlenmesi değişkenine ayrılmaktadır. Öğretim planının yapılması en önemli amaçlarından biri, ders için ayrılan zaman içerisinde dersi en verimli hale getirmektir. Planlama yoluyla konuların ne zaman ve ne kadar süre içerisinde işleneceğinin zaman sırasına göre düzenlenmesi, programların süresi içerisinde tamamlanmasına imkan tanır. Böylelikle sınıf içinde geçirilen zaman, öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla baş etme gibi etkinlikler yerine kazanımlara odaklanır. Plan yapma ilkeleri. Planlama sürecinde göz önünde bulundurulması gereken bazı ilkeler bulunmaktadır. Öğretmenlerin bu ilkelere uygun bir şekilde hareket etmeleri, planlanan çalışmaların uygulanabilirliğini arttırarak öğretim sürecinin başarıya ulaşmasını sağlar. Bu ilkeler şu şekildedir. Kazanımlara yönelik olma. Planlar, eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır. Kazanımlar açık bir şekilde ifade edilmeli, kazanımlara ulaştıracak etkinlikler planlanmalıdır. Esneklik. Öğretmen tarafından birçok faktör göz önünde bulundurularak oluşturulmuş bir plan, uygulamada amaçlanan dışına çıkabilir. Öğretmenin sınıf içinde öğrencilerin tepkilerini, sınıf ortamında meydana gelen durumlara göre konu, süre ve dersin işlenişini değiştirmeye hazır olması gerekmektedir. Tutarlılık. Planlamada kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme süreçleri, öğretim programlarına uygun olarak ve kendi içinde tutarlı olarak düzenlenmelidir. Planda öğretim programlarının kazanımlarına uygun içerik belirlenir. Ayrıca konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları, araç-gereç kaynaklar, öğrenci etkinlikleri, gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur. Öğrenci merkezlilik. Planlar çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezliliği bireyselleşmiş öğretimi, tam öğrenme, aktif öğrenme, öğretme ve disiplinler arası çalışmaları esas almalıdır. Öğrencilerin gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate almalıdır. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate almak için planlama sürecindeki kararlara öğrencinin de katılımı sağlanmalıdır. Öğretimde ne öğretileceği öğrenciler tarafından açıkça bilinmeli ve onlarla birlikte planlama yapılmalıdır. Disiplinler arası bağlantılar. Planlama sürecinde içeriğin örgütlenmesinde dersler arasında bağlantılar kurulmalıdır. Disiplinler arası öğretimde öğretimin kavramlar ya da problemler etrafında organize edilmesi, bu kavramın ya da problemin işlenmesinde değişik alanlardan bilgilerin etkili bir biçimde bütünleştirilmesi sağlanır. Bu tür bir yaklaşım gerçek hayatta bilgiyi ve beceriyi kullanma biçimiyle yakından ilişkilidir. Devamlılık. Planlama devam eden bir süreçtir. Dolayısıyla bir öğretmenin plan oluşturma sürecinde önceki planlarını, planların uygulanmasından elde ettiği sonuçları dikkate alması, önceki uygulamalarıyla yeni yapılacak planlamalar arasında bağlantı kurması gerekmektedir. Zaman. Planlamada temel öğe zaman olduğu için ister uzun dönemi, ister birkaç saatlik bir dersi içeren plan olsun, her plan türünün belli bir süreyi kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Yapılan planın içerisinde her bir etkinliğine ne kadar ayrılacağı, ekstra etkinlikler ve sorular için ne kadar süreye ihtiyaç olacağı önceden belirlenmelidir. Aile katılımı. Günümüzde okulla ilgili kararların verilmesinde ailenin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması önem kazanmaktadır. Çünkü aile katılımı öğrencilerin akademik başarıları üzerinde oldukça etkili olan bir değişkendir. Plan türleri. Planlama zamana göre öğretim programının öğelerinin uygulamadaki görünümüne ilişkin bir yansıması olduğu için öğretmenin yapması gereken planları genel olarak uzun dönemli ve kısa dönemli planlar olarak ikiye ayırabiliriz. Uzun dönemli planlar bir yıl ya da dönem için yapılan ve sonraki kısa dönemli planlama çalışmalarına temel oluşturan planlardır. Uzun dönemli planlar içerisinde yıllık planlar, ünite planları ve ünitelendirilmiş yıllık planlar yer almaktadır. Kısa dönemli planlar içerisinde ise bir günde yapılacak çalışmaların ayrıntılı bir şekilde belirlendiği, günlük ders planı ve ders planlarında yer alan her bir tekniğin ayrıntılı olarak tasarlandığı etkinlik planları yer almaktadır. Yıllık plan, bir öğretim yılı içerisinde yapılması tasarlanan tüm öğretim etkinliklerinin bulunduğu genel bir taslaktır. Yıllık planda bir derse ayrılan ders saatleri ay, hafta ve günlere göre belirlenip tatil günleri çıkarılarak bir yıllık sürede hangi kazanımların, hangi öğrenme alanı ve ünitelerin verileceği, hangi yöntem ve tekniklerin kullanılacağı ve öğrenme sürecinde ne tür değerlendirmeler yapılacağı belirlenir. Yıllık planda aynı zamanda iş takvimine göre her bir üniteye ayrılacak aylık zamanın öğrencilere verilecek ödev, proje ve araştırmaların yapılacak deney, gezi ve gözlem çalışmalarına da yer verilmesi gerekmektedir. Uzun dönemli planlar içerisinde yer alan ünite planlarında üniteler genellikle yaklaşık olarak 1 ile 4 haftalık zaman periyoduna yayılan program kılavuzlarında iyi tanımlanmış konu ya da temalara karşılık gelmektedir. Bu tema ve konular doğrultusunda ünite planlarında kazanımlar, araç gereçler, öğretim yöntem ve teknikleri, deney, gezi, gözlem ve değerlendirme süreçleri yıllık plana göre daha ayrıntılıdır. Yıllık planda öngörülenler ile tutarlı bir şekilde hazırlanması gereken ünite planları, yıllık planların detaylandırılmış uygulamaya dönük şeklini oluşturmaktadır. Okullarımızda uzun süre yıllık plan ile ünite planı ayrı ayrı yapılmıştır. Yıllık planda ana hatlarıyla yazılan üniteler, ünite planlarında daha ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Ancak her iki plan türünde de yer alan bölümler aynı olduğu için, yıllık ve ünite planları birbirine benzer yapıda olduğu için 2003-2004 öğretim yılından itibaren ünitelendirilmiş yıllık plan adıyla birleştirilerek tek bir plana dönüştürülmüştür. Bu nedenle bu bölümde plan türleri içerisinde uzun dönemli plan olarak ünitelendirilmiş yıllık plana, kısa dönemli planlar olarak da günlük ders planı ve etkinlik planı başlıklarına yer verilmiştir. Ünitelendirilmiş yıllık plan. Öğretimde planlamanın temelleri insan öğrenmesi üzerinde büyük etkiye sahip Gestalt kuramına dayanmaktadır. Gestalt kuramına göre bütün parçaların toplamından farklı bir anlam ifade eder ve birey bütünü parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılar. Bu anlamda bireyin bütüncül olarak bir konuyu kavramı algılamasında üniteler öğrenme üzerine önemli bir role sahiptir. Bir ünite genel bir konuya odaklanan bir ya da iki haftadan başlayarak bir ay ya da daha uzun süreli zaman dilimine yayılmış birbiriyle ilişkili dersler dizisinden oluşmaktadır. Bir ünite içerisinde birbiriyle ilişkili öğrenme etkinlikleri sayesinde öğrencinin bir konuyu bütüncül bir şekilde öğrenmesi sağlanır. Ünitelendirilmiş yıllık plan öğretim yılı süresince öğretmenin ders vermekle yükümlü olduğu sınıflarda program uyarınca belli ünite ve konuları hangi aylarda yaklaşık ne kadar zamanda işleneceği gösteren ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planıdır. MEP 2003 tarafından sunulan ünitelendirilmiş yıllık ders planı formatı tablo 3.1'de yer almaktadır. Tablo 3.1 Milli Eğitim Bakanlığı ünitelendirilmiş yıllık ders planı formatı. ... okul ... dersi ... sınıf. Soldan sağa süre ünite. Ay, hafta, ders saati. Kazanımlar, konular, öğrenme, öğretme, yöntem ve teknikleri, araç gereçler, değerlendirme. Öğretim yılı başında her ders için ayrı olarak hazırlanan ünitelendirilmiş yıllık plan, öğretmenlerin geçmiş yıllardaki uygulamalarını gözden geçirmelerine dayalı olarak Zümre Öğretmenler Kurulu ya da Şube Öğretmenler Kurulu'ndaki öğretmenler tarafından yapılır. Bunun için öncelikli olarak öğretmenler okulda o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini alması beklerler. Tatil, bayram ve diğer özel günleri tespit ederek bir öğretim yılında yarı yıl, aylar, haftalar esasına göre toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptarlar. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için planlama, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmenliği'nin İlgili hükümlerine göre bireysel eğitim programları geliştirme birimince yapılır. Ünitelendirilmiş yıllık plan içerisinde yer alan bölümler şu şekildedir. Süre. Ünitelendirilmiş yıllık plan aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir. Bu bölümde hangi ayda, haftada kaç saat ders yapılacağı saptanır. Kazanımlar. Planlama sürecinde dersin tüm boyutları kazanımlar tarafından belirlendiği için ünitelendirilmiş yıllık plan içerisinde süreden sonraki bölümü kazanımlar oluşturmaktadır. O derse öğrencilere kazandırılması beklenen tüm boyutlar, parantez içinde bilişsel duyuşlar, duyuşsal ve psikomotor, dikkate alınarak ilgili dersin öğretim programından ve Tebliğler Dergisi'nin ilgili açıklamalarından yararlanılarak özel kazanımlar belirlenir. Konular. Bir yılda yapılacak toplam ders saati dikkate alınarak konuların zorluk ve ünite içerisindeki ağırlık derecesine göre her hafta hangi konunun işleneceğinin yazıldığı bölümdür. Bu bölümde yalnızca konuların isimlerine yer verilir. Yöntem ve teknikler. Bu bölümde kazanımların düzeylerine, konu alanının özelliklerine ve haftalık ders saati süresine göre kullanılması uygun olan öğretim stratejileri, yöntem ve tekniklerinin isimleri yazılmaktadır. Aynı ders içerisinde birden fazla öğretim yöntem ve teknikleri olabilir. Eğitim teknolojileri, araç ve gereçler. Derslerin işlenişinde yardımcı olacak öğretim araç ve materyalleri, yazılı kaynaklar ve canlı kaynakların isimleri yazılır. Değerlendirme. Bu bölümde hangi haftalarda ne tür değerlendirmelerin yapılacağı belirtilir. Ünitelendirilmiş yıllık ders planına ilişkin bölümler incelendiğinde içerisinde öğretim programının öğelerinin yer aldığı görülmektedir. Öğretim programının öğeleri sabit kalmak üzere ünitelendirilmiş yıllık planlar içerisinde yer alan bölümler derslere göre farklılık gösterebilmektedir. Öğretmenlere yönelik web sayfalarında ünitelendirilmiş yıllık planlar yer almakla birlikte planlama ile ilgili değişkenler göz önünde bulundurulduğunda var olan planların aynen uygulanabilmesi çok mümkün görülmemektedir. Öğretmenlerin öğrenciler, öğretim çevresi ve kendi özelliklerini dikkate alarak planlarını yapılandırmaları gerekmektedir. İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersine ilişkin bir ünitelendirilmiş yıllık plan örneği bölümünün sonunda sunulmuştur. Günlük ders planı. Üniteler Günlük ders planı. Üniteler genellikle yaklaşık olarak 1 ile 4 haftalık zaman periyoduna yayılan, program kılavuzlarında iyi tanımlanmış konu ya da temalara karşılık gelirken, dersler 1 ile 3 ders saati gibi daha kısa bir süreci içermektedir. Bu nedenle ünitelerin içeriği oldukça iyi yapılandırılmış olmasına karşın, ders içeriği ünitelendirilmiş yıllık planlara göre daha fazla detaylandırılmış bir yapı sunmaktadır. Ünitelendirilmiş yıllık ders planları, günlük ders planları sayesinde uygulamaya yönelik bir görünüm kazanırlar. Bir ders, bir ya da daha fazla öğrenciyi içeren bir öğretmen tarafından öğretimin gerçekleştirildiği yapılandırılmış zaman sürecidir. Ders planı, bu zaman süreci içerisinde öğretim ihtiyaçlarının, öğrenme çevresinin, materyallerin, etkinliklerin, ölçme ve değerlendirmenin sistematik olarak düzenlenmesidir. Ders planı belli bir öğrenci grubuna yönelik belirlenen zaman diliminde ve mekanda gerçekleştirilecek bir ders içerisindeki öğretim sürecini baştan sona düşünme ve yazılı hale getirmektir. Öğretimin yapılacağı öğrenci grubu, mekan ve zaman değişim göstereceği için ders planının öğrenci grubunun ve diğer değişkenlerin özelliklerine göre fark gösteren dinamik bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Bir dersi planlamanın en önemli öğeleri, öğrenme kazanımları, öğretim etkinlikleri, kaynaklar, öğretimi farklılaştırma stratejileri ve değerlendirme stratejileridir. Öğretmenin ders öncesinde bu öğeleri belirlemeye yönelik olarak bir ön düşünme süreci geçirmesi gerekmektedir. Planlama her ne kadar bir düşünme süreci olsa da, öğretmenin planladıklarını yazılı hale getirilmesi son derece önemlidir. Planın yazılı olması, zihnindeki düşüncelerin açığa çıkmasına, fikirlerin farklı bir yolla yansıtılmasına, fikirler arasındaki bağlantıların kurularak yeni fikirlerin önceki fikirlere ilişkilendirilmesine imkan tanır. Ders planının yazılı hale getirilmesi, formal eğitim sürecinin de önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak planlama sürecinin yazılı hale getirilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar yer almaktadır. Plan, öğretmenin ileriye yönelik öngörülerini içeren bir eylem olduğu için öznesinin öğretmen olduğu, öğretmenin yapacaklarını ifade ettiği, geniş zamanlı ifadelere dayalı bir dille yazılması gerektiğin göz ardı edilmemelidir. Plan yazma sürecinin önemli noktalarından biri de bir başkası tarafından aynı şekilde anlaşılabilecek ve uygulanabilecek kadar açık bir dille yazılmasıdır. Dersin planlanmasının önemi. 2005 tarihli 2575 sayılı Tebliğler Dergisi'nde ise planlamaya dair bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik, öngören hükümlere göre ders planının branş öğretmenlerinden oluşan aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ya da aynı sınıfı okutan şube öğretmenlerinin katkısıyla oluşturulacağı, aynı zamanda planda yer alan öğrenme öğretme etkinliklerinde öğrencilerin katkısına da yer verileceği öğretmen kılavuzu gibi öğretmen kılavuz kitabı olan ders etkinliklerinde öğrencilerin katkısına da yer verileceği öğretmen kılavuz kitabı olan derslerde ise kılavuz kitapların ders kitaplarının yerine kullanılacağı ifade edilmiştir. Bu hükümle birlikte kılavuz kitabı olan derslerde öğretmenlerin ders planı yapmasına ilişkin zorunluluğu ortadan kalkmış olsa da öğrenci, öğretmen ve okul özelliklerinin bölgelere, şehirlere göre farklılık göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu anlamda öğretmenlerin okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan planların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlayıp uygulayabilmesi önem taşımaktadır. Bu dersin planlanması, öğretim sürecinin planlanması ve organize edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ders planı yapmanın önemi şu şekilde belirtilmektedir. Ders planı, öğretmen ve öğrenciye öğretim sürecinde yol göstericidir. Öğretim hedefleri ve içeriğin yapısına ilişkin farkındalık sağlar. Öğretmen yapacağı etkinlikleri, hedefleri ve içerik yapısını göz önünde bulundurarak düzenler. Öğretim araçlarının, tekniklerinin ve stratejilerinin konu alanı ile bağlantılı olarak nasıl kullanılacağı önceden belirlenir. Öğrencileri yeni bilgilerle önceki bilgiler arasında bağlantılar kurmaya cesaretlendirir. Öğretim faaliyetleri ile öğrenme süreci arasında bağlantıların kurulmasını sağlar. İçeriğin konu alanından uzaklaşmadan belli bir düzen içerisinde sunulmasını sağlar. Öğretim esnasında öğrencilere hangi pekiştireçlerin verileceğinin ve öğrencilerin davranışlarını kontrol etmek için neler yapılması gerektiğinin belirlenmesini sağlar. Öğretim teknik etkinliklerinin, öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınarak düzenlenmesini sağlar. Öğretmenlerin mantıksal düşünme, karar verme becerilerini ve hayal gücünü geliştirir. Öğretmen ve öğrencilerin güven içerisinde öğretim etkinliklerine katılımını sağlar. Ders planının hazırlanması aşamaları. Günlük ders planına ilişkin farklı yazım şekilleri olsa, MEP 2003 tarafından önerilen ders planının formatında biçimsel bölüm, dersin işlenişi ve değerlendirme olmak üzere 3 bölüm dikkat çekmektedir. Biçimsel bölüm. Ders planının başında yer alan biçimsel bölüm, yapılacak plan hakkında genel bir görünüm sunar. Bu bölümde ders planının sınırları çizilerek işlenişe yön veren öğeler belirlenir. Biçimsel bölüm içerisinde yer alan başlıklar şunlardır. Dersin adı, sınıfı, ünitenin adı, konu ve süre. Ders planının ana çerçevesi belirlenir. Öğrenci kazanımları, hedef davranışlar. Biçimsel bölümün en önemli öğesi olan kazanımlar, zaman faktörü göz önünde bulundurularak ilgili dersin öğretim programında alınır. Ünite kavramları ve sembolleri, davranış örüntüsü. İçerik kapsamında ele alınacak kavramlar ifade edilir. Böylelikle derste ele alınacak ünitenin kapsamı detaylandırılır. Güvenlik önlemleri, parantez içinde varsa. Dersin işlenişinde göz önünde bulundurulması gereken faktörler ya da alınması gereken güvenlik önlemleri varsa bu bölümde ifade edilir. Örneğin sınıf dışında yapılacak uygulamalarda öğrenciler için tehlike oluşturabilecek durumlar varsa güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. Öğrenme, öğretme yöntem ve teknikleri. Kazanımlar, zaman, öğrenci, öğretmen ve öğrenme ortamının özellikleri göz önünde bulundurularak öğretim yöntem ve teknikleri belirlenir. Bir derste birden fazla öğretim yöntem ve tekniği birlikte kullanılabilir. Eğitim teknolojileri, araç, gereçler ve kaynakça. Dersin kazanımları, ekonomiklik, kullanışlılık, öğrenci katılımını sağlama gibi ilkeler göz önünde bulundurularak seçilir. Dersin işlenişi bölümü. Bu bölümde dersin biçimsel bölümü içerisinde belirlenen kazanımlar, öğretim yöntem ve teknikleri, araç ve gereçler başta olmak üzere tüm öğeler etkileşime girerek uygulamaya yönelik yönergelere dönüşür. Öğretme öğrenme etkinlikleri olarak da bilinen bu bölümde öğretmenin sınıfa girmesinden başlayarak ders bitene kadar yapması gereken giriş etkinlikleri, gelişme etkinlikleri ve sonuç etkinlikleri planlanır. Dersin planının işleniş bölümünde planlanan öğretim etkinlikleri şekil 4'te özetlenmiştir. Giriş etkinlikleri. Dersin en önemli bölümü başlangıç kısmıdır. Özellikle de dersin ilk 5 dakikası dersin tamamının nasıl olacağı ve dersin nasıl gelişeceği hakkında önemli bir ipucu verir. Dersin başlangıcında öğrencinin öğrenmesi üzerinde etkili en önemli faktör olan motivasyon sağlama üzerinde çalışılır. Öğrencinin derse hazır hale getirilmesi için dikkat çekme, güdüleme ve gözden geçirmeye yönelik uyarıcılar sunularak derse geçiş yapılır. Dersin girişinde yapılacak etkinlikler aşağıda sunulmuştur. Dikkat çekme. Dersin başında dikkat çekmenin amacı öğrencilerin sınıftaki uyarıcıların farkına varmasını sağlamaktır. Öğretmen dersin başında kazandırılacak davranışlara, öğrenilecek konulara dikkati çekmek için materyalle derse girme, anı anlatma, espri yapma, fıkra anlatma, soru sorma, film izletme, olumsuz örnekler verme gibi etkinlikler planlayabilir. Örneğin öğretmen fen bilimleri dersinin vücudumuzun bilmecesini çözelim ünitesinde yer alan vücudun destek ve hareket sistemi ile ilgili kazanımlarına yönelik olarak planladığı bir derse iskelet modeli ile derse giriş yapabilir. Ancak yapılan dikkat çekme etkinliklerinin öğrencilerin gelişim düzeyine, kültürel yapılarına, dersin kazanımlarına uygun olması gerektiğini de unutulmamalıdır. Bilgi düzeyindeki kazanımlar için soru sorma, anı, fıkra anlatma gibi dikkat çekme etkinlikleri daha uygunken, kavrama, analiz, sentez düzeyindeki kazanımlar için açık uçlu sorular sorma, film izletme, örnek olaylar getirme gibi etkinlikler daha uygun olmaktadır. Güdüleme, motivasyon sağlama. Dikkat seçme sürecinden bir sonraki aşamada öğrencilerin öğrenmeye istekli hale getirilmesine yönelik uyarıcılar verilir. Çünkü öğrenmenin gerçekleşmesi öğrencinin öğrenmeye istekli olması ile mümkün olabilir. Öğretmen bu aşamada öğrenileceklerin nerede kullanılacağı, günlük hayatlarına ve diğer derslerdeki başarılarına nasıl katkı sağlayacağı ile ilgili açıklamalarda bulunur. Güdülenmedeki önemli noktalardan biri de tüm öğrencileri işlenen konu ile ilgili başarılı olabilecekleri konusunda cesaretlendirmelerinin gerekliliğidir. Gözden geçirme. Dersin üçüncü aşaması olan gözden geçirme aşamasında öğrenciler ders sonunda hangi hedeflere ulaşacakları hakkında bilgilendirilirler. Öğrencilerin dersin sonunda kendilerinden beklenenlerin neler olduğunu bilmeleri, kendilerine sunulan bilgileri daha kolay anlamlandırmalarına, örgütlemelerine ve doğru bir şekilde kodlayarak zihinlerine yerleştirmelerine imkan tanır. Ayrıca hedeflerden haberdar etme, dersin işlenişi içinde bir harita oluşturur. Derse geçiş. Hedef davranışların kazandırılmasına başlamadan önce öğrencilere etkinlikler hakkında bilgi verildiği bölümdür. Derse geçiş dersin tasarımına göre farklı şekillerde yapılabilir. Öğretmen geliştirme teknik etkinliklerine geçmeden önce dersin işlenişi hakkında bilgi verebilir ya da geliştirme etkinliklerinde kullanılacak öğretim materyallerini öğrencilere sunabilir. Öğretmen öğrencilere konu ile ilgili resimler dağıtarak bu resimleri incelemelerini, bu resimlerde gördükleri ile ilgili soru soracağını ifade ederek de derse geçiş yapabilir. Bir önceki ders bir sonraki ders için ön koşul niteliği taşıyorsa, öğrencilerin ön koşul öğrenmelerini ortaya çıkarmak için sorular sorarak, öğrencilerin verdikleri cevaplara ilişkin dönüt vererek de derse geçiş yapabilir. Sınıfta grup çalışması yapılacaksa, öğrencilerin gruplandırması ve onlara verilecek yönergelerin belirlenmesiyle de derse geçiş yapılabilir. Geliştirme etkinlikleri. Dersin geliştirme bölümü uygulamaya yönelik planlama sürecini içermektedir. Bu aşamada öğrencilere kazandırılacak olan kazanımlara yönelik olarak strateji, yöntem, teknik ve araç gereçlerin organize edilerek etkinliğe dönüştürülmesi söz konusudur. Öğrenme etkinlikleri ödev, deney, problem çözme gibi bireysel öğrenme etkinlikleri olabileceği gibi proje, gezi, gözlem gibi grup etkinlikleri de olabilir. Etkinlikler, ipuçları, pekiştireçler, dönüt düzeltme, öğrenci katılımını sağlama gibi öğrenme-öğretme süreci değişkenleri ile bütünleştirilebilir. Ayrıca öğretim materyalleri, yazılı ve canlı kaynakları da öğretim etkinlikleri ile bütünleştirilecek dersle ilgili uyarıcıları oluşturmaktadır. Sonuç etkinlikleri. Özetleme, tekrarlama, tekrar güdüleme gibi etkinliklerin yapıldığı bir sonraki derse ilişkin ön bilgilerin verilerek dersin sonlandırıldığı aşamadır. Dersin bitişinde konunun özeti yapılır. Ders esnasında da farklı zamanlarda ara özetlemeler yapılabilir. Ancak ders sonunda ana noktalar ve yardımcı noktalar vurgulanarak genel bir özetlemeye gidilir. Öğrenilenlerin farklı yollarla pekiştirilmesini sağlayan tekrar etkinlikleri öğrenmede kalıcılığı sağlamada etkilidir. Şekil 3.4 Ders Planlama Öğretim Etkinlikleri. Giriş etkinlikleri, dikkat çekme, materyalle derse girme, anı anlatma, espri yapmak, fıkra anlatmak, şarkı söylemek, günlük bir olay anlatmak, film izletme, olumsuz örnekler. Güdüleme, bilginin kullanım alanı, bilginin işe yararlılığı, günlük hayatla bağlantılar, diğer derslerle bağlantısı, başarıya cesaretlendirme. Gözden geçirme, hedeflerden haberdar etme. Derse geçiş, etkinlikler hakkında bilgi verme, materyalleri sunma, ön koşul öğrenmeleri ortaya çıkarma. Geliştirme etkinlikleri, stratejiler, yöntem ve teknikler, bireysel öğrenme etkinlikleri, parantez içinde ödev, deney, problem çözme, grupla öğrenme etkinlikleri, parantez içinde proje, gezi, gözlem ve benzeri, eğitim durumu değişkenleri, pekiştireçler, dönüt, düzeltme, ipuçları, katılım, eğitim teknolojileri, araç ve gereçler, öğretim araç ve materyalleri, yazılı kaynaklar, canlı kaynaklar, sonuç etkinlikleri, özetleme, temel noktaların hatırlanması, tekrar, ek etkinlikler, pekiştirme, tekrar güdüleme, bilginin işe yararlılığı, bir sonraki derse ilişkin ön bilgi verme, bir sonraki derste ne yapılacağı, bir sonraki derse hazırlık için yapılması gerekenler. Ölçme ve değerlendirme. Planlama sürecinin son aşamasında öğretmenin ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin vermesi gereken kararlar yer almaktadır. Bu süreçte öğrencilerin başarıları, hedeflere ulaşma düzeyi hakkında karara varmak amacıyla çeşitli kaynaklardan bilgi toplama ve bilgiyi organize etmeye yönelik sistematik bir süreç gerçekleştirilir. Elde edilen bilgiler, öğretmenler, öğrenciler ve aileler için öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemeleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri ve öğretimin etkililik derecesi hakkında veri sağlar. Öğretmenin bu süreçte öğrencinin başarısı hakkında olduğu kadar öğretim sürecinin etkililiği hakkında da bilgi toplaması etkili bir geri bildirim mekanizması sağlar. Ders planlarında değerlendirme süreci öğrenci ilerlemesini tespit ederek sonraki öğrenmeleri yönlendirmek için kullanılan biçimlendirici değerlendirmeler ve öğrencilerin başarıları hakkında karar vermeye yönelik olarak düzey belirleyici değerlendirmelerden oluşmaktadır. Öğretmen, çoktan seçmeli sınavlar, testler, yazılı ve sözlü sınavlarla, etkinlik sonrası sorularla öğrencilerin öğrenme düzeyi hakkında bilgi edinebilir. Ancak bu tür ölçme ve değerlendirme geleneksel bir anlayış olarak kabul edilmekte, daha çok ürüne ağırlık vermekte ve bu süreç içerisinde öğrenci gelişimini izlemede yetersiz kalmaktadır. Bunun yanı sıra günümüz eğitim anlayışında öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerilerinin geliştirilmesine, okul ve gerçek yaşam arasındaki bağın kurulmasına vurgu yapılmaktadır. Bu nedenle günümüz ölçme değerlendirme anlayışında öğrenme süreci boyunca ölçme ve değerlendirmenin yapılması amaçlanmakta. Bu amaçla da edindikleri bilgileri gerçek yaşamda uygulamalarını üst düzey zihinsel becerileri gerektiren farklı ölçme değerlendirme yöntemleri önerilmektedir. Bu yöntemler şu şekildedir. Öz değerlendirme. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçleri hakkında yargıya varmaları. Akran değerlendirme. Öğrencilerin sınıf arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirmesi, grup değerlendirme, işbirliği içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, portfolyo, öğrenci çalışmalarının belli bir amaca göre sistematik olarak toplanması, performans ödevi, üst düzey düşünmeyi gerektiren ve gerçek yaşamda karşılaşılabilecek problem durumlarının sunulması, dereceli puanlama anahtarı, öğrencilerin yaptıkları çalışmaların hangi ölçütlere göre değerlendirileceği ve performanslarının hangi düzeydeki puana denk geleceğinin gösteren puanlama aracı. Bir ders planı içerisinde de öğretmen dersin kazanımlarına göre farklı ölçme ve değerlendirme araçlarını bir arada kullanabilir. Yukarıda ifade edilen ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ek olarak sanat çalışmaları, kavram haritaları, zihin haritaları, anlam çözümleme tabloları, oyun, yaratıcı drama, bulmaca gibi etkinlikler de ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılabilir. Yukarıda yer alan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile bütünleştirilebilir. Planlama sürecinin tüm bölümlerini oluşturan bir ders planı örneği aşağıda sunulmuştur. Ders planı örneği. Dersin adı hayat bilgisi. Sınıf 3. Ünitenin adı No, benim eşsiz yuvam. Konu planlı hayat, oh ne rahat. Önerilen süre 40+40. Öğrenci kazanımları, hedef davranışlar. Günlük yaşamında oyun için harcayacağı süre ile ders çalışmak için harcayacağı süre arasında denge kurar. Gün boyunca neler yapacağını öncelik ve önem sırasına koyarak kendisine uygun bir planlama yapar. Ünite kavramları ve sembolleri, davranış örüntüsü, zaman yönetimi, planlama, güvenlik önlemleri varsa, öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri, analoji, yaratıcı drama, soru-cevap, kullanılan eğitim teknolojileri, araç gereçler ve kaynakça, CD çalar, A4 kağıt, günlük zaman çizelgesi, haftalık zaman çizelgesi, çalışma yaprağı, kavanoz, taş, mıcır, kum, su. Öğretme, öğrenme etkinlikleri. Dikkat çekme. Öğretmen kavanozla sınıfa girer, kavanozu doldurmak için bir etkinlik yapacağını söyler. Önce büyük taşlarla kavanozu doldurur, öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar. Daha sonra mıcır koyarak kavanozu sallar. Tekrar dolup dolmadığını sorar. Üçüncü aşamada kum koyar. Dördüncü aşamada ise su koyar. Öğrencilere etkinliğin amacını sorar. Öğrencilerin taşlar, mıcır, kum ve günlük hayatta yapılması gereken işler arasında bağlantılar kurmasını sağlar. Güdüleme. Öğretmen hayatımızda yapacağımız işlerin öncelik sırasını belirlersek, planlı olursak başarılı oluruz der. Gözden geçirme. Öğretmen, öğrencilere yapılacak işleri önem sırasına koymanın önemini, günlük ve haftalık çalışma planı yapmayı öğreneceklerini belirtir. Derse geçiş. Öğrencilere ritim eşliğinde hareket çalışması yapılacağı, bunun için birbirlerini görecek şekilde U düzeninde durmalarını söyler. Yapmaya zaman buldukları şeyleri düşünmelerini ister. Öğrenme etkinlikleri. Isınma. Öğrencilere sırasıyla nokta nokta ya zamanım var parantez içinde örneğin kitap okumaya zamanım var diyerek bedenleriyle zaman buldukları eylemin hareketine bulundukları yerde gösterecekleri söylenir. Ardından tüm öğrencilerin onun söylediklerini ve hareketini tekrarlayacağı belirtilir. Bütün öğrenciler kendilerini ifade ettikten sonra aynı sürecin hiç konuşmadan müzik eşliğinde ve ritme uygun olarak gerçekleştirileceği belirtilir. Aynı süreç öğrencilerin yapmaya zaman bulamadıkları eylemler içinde gerçekleştirilir. Öğrencilerin genelde nelere zaman ayırdıkları, öncelikli olarak nelere zaman ayırması gerektiğini sorar. Öğrencilerden minderlere oturmaları ve bir gün nasıl vakit geçirdiklerini düşünmelerini ister. Öğrencilere boş bir zaman grafiği verilerek boya kalemi dağıtır. Yaptıkları her bir iş için ayırdıkları zamanı çizelge üzerinde boyayacaklarını söyler. Mekanda öğrencilerin hareket edeceği 3 köşe belirler. Öğrencilerin ellerinde hazırladıkları listeye bakarak sırayla yapılacak iş, önemli ise A köşesine koşarak gidecekleri, az önemli ise yürüyerek B köşesine gidecekleri, önemsiz olduğunu düşünüyorlarsa C köşesine yavaş bir şekilde gideceklerini belirtir. Bütün öğrencilerin aynı anda ellerinde bulunan listeleri köşelere gidip tamamladıktan sonra en yakınındaki kişilerle ilgili grup oluşturmaları istenir. Canlandırma. İkili grup oluşturan öğrencilerden birbirlerinin zaman çizelgesini incelemeleri istenir. Öğrencilerden birinin A, diğerinin de B olacağı belirtilir. Başlangıç cümlesi olarak aşağıda belirtilen diyalog tahtaya yazılır. A, bugün hiçbir şey yapmadım. B, önemsiz işlere fazla zaman ayırıyorsun. Öğrenciler önce A, sonra da B rolünde eş zamanlı olarak doğaçlama yaparlar. Öğretmen öğrencileri sayma yoluyla beşer kişilik gruplara ayırır. Grupların her birinden okula zamanında gidilmezse, bütün gün uyuyarak geçirilirse, bütün gün televizyon başında geçirilirse, bütün gün oyun oynayarak geçirilirse neler yaşanacağına ilişkin bir hikaye oluşturup canlandırma yapmaları istenir. Her bir canlandırma sonrası neler yaşandığı tartışılır. Derste yapılan etkinlikler ve canlandırmalar sonrasında varılan sonuçlar özetlenir. Ölçme ve değerlendirme. Öğrencilere çalışma yaprağı dağıtılır. Çalışma yaprağında bir öğrencinin gün boyu yaptığı etkinliklerin resimleri karışık olarak verilmiştir. Öğrencilerden yapılacak işlere sıra numarası vermeleri istenir. Öğrencilere haftanın tüm günlerini içeren içi boş zaman çizelgesi dağıtılır. Hangi gün, hangi saatte, hangi çalışmaları yapacaklarını çizelgeye yazmaları istenir. Yapacakları işleri öncelik sırasına göre düşünmeleri söylenir. Dersin diğer derslerle olan ilişkisi. Matematik dersi şekil grafiği alt öğrenme alanı kazanım 4. Matematik dersi zamanlı ölçme alt öğrenme alanı kazanım 4. Ayrım sonu sayfa 65.